Ayrım 17. İz, Canan Tan, sayfa 245. Para hesabı. Sabah telefonun sesiyle uyanıyorum. Bir gün öncenin yorgunluğunu atamamışım üzerimden. Güçlükle doğruluyorum yataktan. Bülent çoktan kalkmış, giyinip işe gitmiş bile. Nezaket Hanım telefonun diğer ucundan, "Günaydın Verdi Hanım," diyor. "Uyandırdın mı?" "Önemli değil," diyorum. "Kalkacaktım zaten. Annem nasıl?" "İyi ama size söylemek istediğim bir şey var. Semra Hanım gündelik alışverişler için bile para vermiyor bana. Bozuklukları koyuyor avucumu. Kağıt paraları gözlük kılıfında biriktiriyor." "Tamam Nezaket Hanım. Büroya gitmeden uğrayacaktım zaten. Yarım saate kadar oradayım." Annem sağlıklı günlerinde kendi parasını kendisi çekerdi bankadan. Kısa sürede bu kadarını bile beceremeyecek hale gelince genel bir vekaletname verdi bana. Mali işlerini ben hallediyorum artık. Her ayın ilk haftasında çektiğim parayı götürüp doğruca anneme teslim ediyorum. Aile geleneklerimizin geçerliliğini yitirmeyen saygı kavramını ayakta tutabilmek adına. Zihni para hesabını yapamayacak derecede gerilemiş olsa da duyguları hala capcanlı annemin. Onu çiğneyip parayı Nezaket Hanım'a verirsem üzüleceğini, hatta alınıp küsebileceğini düşünüyorum. Görünen o ki, bu konuya da köklü bir çözüm getirmenin zamanı gelmiş. Son birkaç aydır iyice tembelleşti annem. Eskiden evin içinde gezip dolanırken, şimdi zamanının çoğunu yatakta geçirmeyi tercih ediyor. Nezaket Hanım'ın zoruyla kalkıp salona geçtiğinde, televizyon ekranına duvara bakar gibi bakarak, bir zamanlar pek sevdiği programları izleme zahmetine katlanmadan, odasına dönüyor yeniden. Yalnız evinden değil, odasından bile ayrılmaktan ürküntü duyuyor sanki. İçinde bulunduğu durumu tembellik diye nitelemek doğru değil, biliyorum. Elinde olmayan nedenlerle yavaşlatılmış tempoda yaşıyor artık annem. Ağır çekimle perdeye düşmüş film kareleri gibi. Beni de odasında yatağına uzanmış halde karşılıyor. Yüzü aydınlanıyor içeri girdiğimde, seviniyor. Önce odaya kasvetli bir hava yükleyen perdeleri açıp ışığı çağırıyorum içeriye. Arkasına yastık verip oturtuyorum annemi. Boynuma sarılarak susamış gibi kana kana öpüyor beni. İyi ki geldin diyor. Paramız kalmamıştı. Ekmek alacak, Nezaket, elma, portakal alacak para yok. Merak etme sen güzel annem. Ben size para getirdim. Ne istersen onu alacak Nezaket Hanım. Yastığının altına elini sokup gözlük kılıfını çıkarıyor. Bunun içine koy getirdiklerini diyor. Kılıfın içi sıkıştırılmış, buruşturulmuş banknotlarla dolu. Şunları çıkaralım önce diyerek boşaltıyorum paraları. Bunlar eski diyorum. Nezaket Hanım'a verelim gitsin. Ben sana yenilerini getirdim. 50'lik, 100'lük banknotları Nezaket Hanım'a teslim ediyorum. Gelirken bankaya uğrayıp deste halinde aldığım 50 liraya çok benzeyen 5 liralıkları çıkarıyorum çantamdan. Bu paralarla yeni tedavüle çıkmış. Baksana gıcır gıcır, hiç kullanılmamıştır diyerek birkaç tanesini avucuna bırakıyorum annemin. Duymuyor beni. Çocuksu bir sevinçle evirip çeviriyor paraları. Üzerindeki rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor onun için. 50'lik ya da 5'lik olmuş, umurunda değil. Yepyeni, gıcır gıcır paraları var ya, keyif onun keyfi. Türkiye'nin ilk kurulan bankalarından birinde yıllarca kontrol amirliği yapmış eski bir bankacı için hazin bir tablo. Hesabını yapmak bir yana, elinde tuttuğu paranın kaç lira olduğunu çıkaramıyor ama mutlu. Unutmak yoluyla acıları duymamak mutluluksa eğer. Dil yareleri ve çatlaklar. Yoğun bir iş gününün ardından pestil gibi yorgun bir halde eve giriyorum. Akşam gazetenin yönetim kurulu üyeleriyle yemeğe gidecek Bülent. Haftalık olağan toplantı. Hiç şikayetim yok. Tam tersine huzur duyuyorum yalnızlığından. Ayağımı uzatıp oturacağım. Dinginlik vaat eden sakin bir gece beni bekliyor. Mutfağa girip salata hazırlıyorum kendime. Marul, roka maydanoz, dereotu, nane, domates, üzerine de ton balığı. Ayran yapmak üzere yoğurdu çırparken sokak kapısının kilidi içinde dönen anahtarın sesiyle irkiliyorum. Bülent. Elinde renkleri bordo yaşalan kıpkırmızı güllerden oluşmuş kocaman bir buket de mutfak kapısının önünde beliriyor. Merhaba diyor beni şaşırtmanın keyfiyle. Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin diyorum yarım ağızla. Bizimkileri ektim bu gece diyerek çiçekleri tutuşturuyor elime. Yarım yamalak sarılıp yanaklarımdan öpüyor. Gözleri salata kasesinde. Kurt gibi acıktım diyor. Salatanı benimle paylaşmak zorundasın. Bir gece önceki kabusu hiç yaşamamışız gibi her zamanki Bülent işte. Hatalıydım, bağışla beni dememek için binbir dereden su getirmesini kanıksadım artık. Ama hoyratça açılan dil yareleri çiçeklere, gülücüklere boğularak sağıtılamıyor ne yazık ki. Evliliğimizin ilk yıllarında her kavgamızın ardından gözyaşlarına gark olmuş bir halde avutulmayı beklerdim. Hiç yoktan çıkan kavgalar mutlaka benim gözyaşlarımla sonuçlanırdı. Çünkü Bülent gözlerimden yaş getirtmeden sonlandırmazdı tartışmayı. Kızgınlığımın bedelini ödetmeden, canımı yeterince acıttığından emin olmadan rahat etmezdi içi. En çok da annesi babası ayrılmış birini mutlu etmek zordur. Mutsuzluğa şartlandırmışlardır onlar dediğinde incinirdi yüreğim. Ne acımasız bir genellemeydi yaptığı. Yanlıştı da üstelik. Yaşamamıştı ki bilsin. Varlığın değil, yokluğun değerini bilir. İnsanlar, mutluluğun değerini bilenler, mutsuzluğu tatmış olanlardır. Onları mutlu etmek çok daha kolaydır. Annesiyle babası boşanmış kadın ya da erkekler, kendi evlerindeki olumsuzlukları, evliliklerinde de yaşamamak için çok daha özenli hareket ederler. Üzerine titrerler beraberliklerinin. Alttan alan, uzlaşmaya yakın duran taraf hep onlardır. Bunca yıllık evliliğimizde Bülent kavgaların tamamına yakınını kendisi çıkarttığı halde bir kez bile özür dilemedi benden. Yarattığı küçük boşluklarla gönlümü almaya çalıştı sözüm ona. Oysa her seferinde ince bir çatlak oluşuyordu aramızda. O çatlağı onarmadan üzerine bir yenisi eklenince büyüyordu çatlak. Kırılma noktasına gelmedik hiç ama ucuca eklenen, dallara ayrılıp yaşamımızın geniş alanlarına yayılma eğilimi gösteren çatlakların bugünkü boyutlarını nereye kadar koruyabileceklerini kestirmekte zorlanıyorum artık. Konuşup tartışılmadan üzeri örtülmüş, açık yaralara gül yapraklarının ne derece derman olabileceğini ise zaman içinde beraberce göreceğiz. Düşünsel aşklar. Bülent'le paylaştığımız birliktelikte bir çatlağın daha üstünü örterek kaldığımız yerden gündelik yaşantımıza dönüyoruz. O işine, ben işime. Davalar, duruşmalar, müvekkil görüşmeleri. Ne kadar meşgul olursam olayım, beynimin en işlek bölümü yalnızca babama ait. Kafamın içinde birbirine girmiş soru işaretleri, aydınlanmadıkça rahat yok bana. Çözülmesi gereken çok sayıdaki düğümün, Vural Türkoğlu ile konuştuktan sonra azalmasını beklerken, katlanarak artması canımı sıkıyor. Ankara'dan döndüğümden beri, o günü dakika dakika yeniden yaşıyor, konuştuklarımızı didik didik eşeleyerek işe yarar ipuçlarını yakalamaya çalışıyorum. Fasit bir dairenin içine hapsolmuş gibiyim. Dönüp dolanıp aynı noktaya geliyorum. Çaresizliğim gitgide bunalıma dönüşmekte, patlamaya hazır bomba gibi dolanıp duruyorum ortalıkta. Vural Türkoğlu'nu aramak geçiyor aklımdan. Vedalaşırken takındığı kendinden emin tavırlar geliyor gözümün önüne, vazgeçiyorum. Dayanamayıp kartvizinin üzerindeki numarayı tuşluyorum sonunda. Karşı taraftan kulağıma gelen ses öyle cılız ve güçsüz ki yanlış çevirdim ya da telefona bir başkası çıktı diye düşünüyorum. Vural Bey, evet benim Berde Hanım, kusura bakmayın, duruşmadan yeni çıktım da. Daha sonra ben sizi arasam? Öncekilere hiç benzemiyor konuşması. Aranmaktan memnun olmamışçasına sıkıntılı ve tutuk. Bugün aramıyor Vural Bey. Merak içindeyim ama öfkem de gitgide artmakta. Ertesi sabah cep telefonumun ekranında numarasını görünce heyecanlanıyorum. Açmamak, yanıt vermemek var ya, yapamıyorum. Zorunlu olduğu bir işlevi yerine getirmek ister gibi gönülsüzce kusura bakmayın Verdi Hanım diyor. Dün arayamadım, işler çok yoğun bu ara. Şimdi de duruşmaya girmek üzereyim. Niçin aramıştınız beni? Yanıtını aradığım sorular vardı biliyorsunuz ama sanırım iyi bir zamanlama yapamamışım. Sesime yansıyan sitemi fark etmemiş gibi böyle ayaküstü konuşamayız diyor. Bir sonraki duruşmaya geldiğinizde görüşsek. Resmi sınırlarını aşmamayı hedeflediği biriyle ya da müvekkiliyle konuşuyor sanki. Hırsla kapatıyorum telefonu. Onunla konuşmamak için başlangıçta gösterdiğim direncin cezası mı bu? Anlattı, kışkırttı, ateşledi. Sonra da orta yerde çözümsüzlüklerimle baş başa bırakıverdi beni. Neden? Bu sorunun yanıtını alabilmem için ne yazık ki en azından bir ay beklemem gerekiyor. Yaşamımın hiçbir döneminde kendimi bu denli çaresiz hissetmemiştim. Ne annemle babamın ayrılışı, ne babamın trajik ölümü, ne de annemin bende derin yaralar açan baş edilmesi güç hastalığı. Hepsinin üstünü örtecek derecede koyu bir karanlığın ortasındayım şu an. Belirsizlik. İşte en büyük kabus. Şanssızlığın diz boyunu aşıp gırtlağa dayandığı, hiçbir işimin yolunda gitmediği ters bir süreç. Neye elimi atsam kuruyor sanki. Vural Bey'le konuşmamızın üzerine bir ve bir buçuk aylık aralarla iki duruşmaya daha girdik. Havanda su dövmekten başka işe yaramayan, iki tarafında sözleşmiş gibi ileri tarihleri atmaya çabaladığı, adet yerini bulsun türünden geçiştirilen iki duruşma. Görünürde Vural Bey'in bana olan tutumunda değişiklik yok. Aynı nezaket, ince davranışlar, hatta uzaktan uzağa kollayıcı bir tavır. Ancak çözemediğim bir tutukluk var hareketlerinde. Karşılıklı oturup konuşmayı talep edemesem de ondan gelecek yeni bir görüşme önerisini bekleyişi içindeyim. O ise beni kırmadan uzak durma çabasında. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Çayyolu davasına alalı bir yılı geçti. İkinci adli tatil kapımızda ve ben bir arpa boyu yolu alamadım. Dava umurumda değil. Babamın toprağını örten sır perdesinin ucunu bir milim bile aralayamamak deli ediyor beni. Ne işte huzurum var ne de evde. Bülent'le aramızdaki adı konmamış soğuk savaş her geçen gün daha dayanılmaz bir hal alıyor. Hiçbir derdimi paylaşamıyorum onunla. Ankara'dan adli tatil öncesindeki son duruşmadan döndüğümde karşı taraf avukatları özel görüşmeler yapmıyor mu artık diye şaka yollu sorgulama yaptı kendince Bülent. Merak ettiğim buysa söyleyeyim dedim. O günden sonra özel bir görüşmemiz olmadı kendisiyle. Belli etmemeye çalışsa da kasılmış yüz hatları istediği yanıtı almanın rahatlığıyla yumuşayıverdi. Herkes işini yapsın dedi. İki dava arasında gönül macerası sıkıştırmaya kalkmanın abes olacağını anladı demek. Karşılık vermem gerekmiyordu. Her zamanki Bülent'ti işte. İlk günden beri kıskanmıştı beni. Yakın çevremdeki herkesi şüpheli gözüyle bakmıştı. Biriyle evlilik bağımızı etkileyecek, uzun soluklu ilişkilere girmemi beklemese de en azından platonik bir şeyler yaşayabileceğimden kuşku duymuştu hep. Aramızdaki yaş farkından belki. Belki de dışarı yansıttığı çelik gibi güçlü görünümünün altında sakladığı kendine güvensizliğinden. Çözemiyorum onu. İşle ilgili bir şeyleri paylaştığı meslektaşlarım ya da müvekkillerimle ilgili yaptığı yakıştırmalar onurumu yaralıyor. Her önüme çıkan insanla yakınlaşmaya kalksam. Davranışı yanlış. Aklım ucundan geçmeyeni aklıma sokuyor. Şartlanmış gibi hiç yoktan avukat Vural Türkoğlu'nu farklı bakış açısıyla gözümün önüne getiriyorum. Hayır, tipiyle, duruşuyla, hali tavrıyla hoş sayılabilse de benim beğeni ölçülerime uymuyor. Ancak kafa yapısı ve düşünce paylaşım yönünden bana çok yakın olduğunu kabul etmeliyim. Nereye kadar uzanabilir ortak buluşma noktalarımız? Uzanabilir mi? Bedensel, ya da platonik olmayan, ruhsal, düşünsel aşkların da var olduğundan haberli mi benim sevgili kocam? Neden kendi elleriyle böyle farklı bir çekimin içine itiyor beni? Bedenlerin geride durduğu, ruhların sevgiyle beklediği, yalnızca fikirlerin sarmaş dolaş sevgili olduğu düşünsel aşklar. Böyle bir aşkı yaşamak için iki ayrı cinsin varlığı gerekmiyor. İki kadın, iki erkek, bir kadın, bir erkek ya da eşcinsel bir çift aralarında platonik ya da bedensel bir ilişki kurmadan düşünsel ya da ruhsal bir beraberliği paylaşabilirler pekala. Bunun adına dostluk diyorlar. Avukat Vural Türkoğlu ile benim aramda olduğu gibi. İkimiz benzer fikirlerle beslenen düşünsel bir aşkın, daha doğrusu arkadaşlığın, dostluğun tarafları olabiliriz ancak. Evet sevgili kocam, senin değer ölçülerine sığmasa da yaşamın içinde paylaşılabilen bu tür sıcaklıklar da var. Hem de yeri geldiğinde aşktan bile güçlü ve kalıcı olabiliyor kendileri. Söylenecek şey mi bunlar? Yorucu bir günün ardından çöl sıcağının üzerine yağan serinletici yağmur misali dinginliğiyle gelen akşamüstü saatleri. Eve girer girmez çantamı bir yana fırlatıp süngerleşmiş beynimi diriltecek kopkoyu bir kahve hazırlamaya koyuluyorum. Fincanımı alıp salona doğru yürürken kapı çalınıyor. Bu saatte kim ola ki? Araladığım kapının ardında Bülent var. Anahtarımı diğer ceketin cebinde unutmuşum diyor en sevimli yüzüyle. Ne o, içeri almayacak mısın beni? İyi gününde anlaşılan, ağzından bal damlıyor. Nicedir sessizce sürdürdüğü soğuk savaşı noktalamak ister gibi ne kadarının içten ne kadarının yapmacık olduğunu kestiremediğim bir sevecenlikle süzülüveriyor içeri. Bu saatte beklemiyordum seni. Erken çıktım gazeteden. Dışarılarda oyalanacağıma evime geldim diye suç mu işledim yani? Çocuksulaşmış bakışlarıyla desteklediği şaka yolu sistemlerle uzun süredir gerginliği koruyan ilişkimizi yumuşatma çabasında olduğunu görebiliyorum. Kahve ister misin diyerek olumlu yaklaşımına olumlu yanıt veriyorum ben de. Keyfine bak sen diyor. Ben hazırlarım. Ancak birkaç dakika sonra salona geldiğinde elinde kahve değil viski kadehi ve kuru yemiş kasesi var. Sen de ister miydin diye soruyor. Ya da hafif bir şeyler hazırlayayım sana. Malibu, cin. Gerilere gidip en son ne zaman böyle sıcak bir paylaşımın içine girdiğimizi çıkarmaya çalışıyorum. Bulamıyorum. Öyle çok zaman geçmiş ki üzerinden. Evliliğimizin ilk yarısında kalmış hepsi. Son yıllarda Bülent'in maç izlerken ya da bir şeyler okurken saatlerce sürdürdüğü viski çerez muhabbetini uzaktan izlemekle yetiniyorum ben. Kafası dumanlanıp saldırganlaşmaya başladığında yanından uzaklaşmak da sonradan edindiğim alışkanlıklar arasında. Deneyimlerime göre genellikle kafasına takılan bir sorun, canını sıkan, benimle ilgili ya da benim dışında herhangi bir konu olduğunda hırçınlaşıyor kocam. Ama bugün uzlaşmak isteğiyle erkenden eve geldiğine ve şu ana kadar gösterdiği uyuma bakılırsa tatsız bir durum yaşanmayacağı benziyor. Gördüğüm kadarıyla her zamanki gibi prensiplerinden ödün vermeden, doğrudan özür dileme, alttan alma gibi kendini kendi gözünde küçültecek eylemlere kalkışmadan yıktıklarını onarmaya çalışıyor. Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? Diyor. Emine ablaya ayıp olur diye gülüyorum. Hiç üşenmeden yaprak sarmış bugün. Zeytinyağlı barbunya, fava. Dolap dolu anlayacağım. Tamam diyor. Soyunup dökülüp eşofmanını üzerine geçirmişken yeniden giyinmenin yükünden kurtulmuş olmanın memnuniyetiyle. Salatayı ben yapacağım ama. Hafta sonunda bizim balıkçıya gideriz. Epeydir uğramadık o taraflara. Başımızın üzerinde esen, gerçekliğinden kuşku duyduğum Bahar Meltem'ini duraksatan telefonun sesiyle irkiliyoruz. İsteksizce uzanıyorum telefona ama ekrandaki ismi görmemle yerimden fırlamam bir oluyor. Vural Türkoğlu yazıyor siyah camın üzerinde. İstanbul'dayım diyor Vural Türkoğlu. Adli tatil öncesindeki son duruşmam için geldim. Gün boyu koşturup durdum. Gece son uçakla Ankara'ya döneceğim. Bir daha fırsat bulamayabiliriz. Sizin için de uygunsa eğer bir yerlerde buluşup son gelişmeleri değerlendirmeyi isterim. Elim ayağım buz kesiyor heyecandan. Yanaklarımsa inadına alev alev, Bülent'i biraz önceki konuşmalarımızı ezip geçiyor duyduklarım. Aylardır beklediğim fırsat karşımda. Sevincimi, hevesimi elimden geldiğince törpülemeye çalışarak nerede buluşabileceğimizi soruyorum Vural Bey'e. Telefonun karşı tarafındaki muhatabım, nasıl heyecanlandığımı, bedenimi bir anda sarıveren titreyişi göremiyor ama kocam, bendeki olağanüstü değişimin en yakın tanığı. İri birer buz kürecine dönüşmüş gri mavi gözleriyle dikkatle izliyor beni. Çelik gibi soğuk, delici bakışlarına çarpan sevincim tuz buz oluyor. Aklından neler geçtiğini tahmin etmem güç değil. Benim tanıdığım Bülent, karısının kendi gözleri önünde bir başka erkek için heyecanlandığından başka hiçbir şey düşünemiyor şu an. Bir şeyler söylemem, onu ikna etmem gerek ama beceremiyorum. Kusura bakma, diyorum çaresizce. Biliyorsun, beklediğim an bu. Sonuca varmak için tek umarım, Vural Türkoğlu ile konuşmak, onun anlatacaklarını duymak zorundayım. Vereceği yanıtı beklemeden yatak odasına koşup hazırlanmaya koyuluyorum. Makyajımı tadeliyorum aceleyle. Ne giyeceğimi bilememenin kararsızlığıyla gardırobun önünde dikiliyorum bir süre. Gerektiğinden fazla ciddi olduğunu bilsem de özel müvekkil görüşmelerinde ağır başlığın öne çıktığı toplantılarda giydiğim her giyişimde Bülent'in rahibe kıyafeti dediği siyah gabardin döpiyeste karar kılıyorum. Hem evden çıkarken beni tepeden tırnağa süzecek kocamın içine su serpmek hem de ona ve buluşacağım insana bu buluşmanın benim yönümden yalnızca iş ve ciddiyet anlamına geldiğini vurgulamak için. Ceketin içine giydiğim gri ipek gömlek bile dolaptakiler arasında en iddiasız ve sade olanı. Kolumdaki saatli taşlı alyansım dışında süslenmeyi çağrıştıracak tek bir takı yok üzerimde. Saçımı fırçalayıp rujumu sürüyorum en son. Aynadaki aksime bakıyorum. Bu akşamın amacına uygun bir yansıma. Her zamanki el alışkanlığıyla dışarı çıkma hazırlığına son noktayı koymak üzere parfüm şişesine uzanıyor elim. Birkaç küçük fısla yetinerek küçük portföy çantamı çıkarıyorum dolaptan ve kapının önünde dikilmiş beni izleyen Bülent'le çarpışıyor bakışlarımız. Ne zamandır orada olduğunun farkında değilim. Uzanıp iki eliyle iki bileğimi sıkıca kavruyor. Ellerimi dışa doğru bükerek bileklerimin içini kokluyor. Bu kadarı yetmez diyor. Kasılarak incecik bir çizgi haline gelmiş dudaklarının arasından. Sık, biraz daha sık o iç gıcıklayıcı parfümden. Sertçe geriye atıyorum bedenimi. Kaçıp kurtulmak bir yana, kan çanağına dönmüş gözlerinden, çürümüş alkol kokan nefesinden uzak durmak için kapıya doğru bilinçsizce hamle yapıyorum. Omzumdan tutup yüzünü yüzüme yaklaştırıyor. ''Bu ne hırs yavrum?'' diyor öfkesini kusan alaycı tavrıyla. ''Tanıyamıyorum kız seni. Sen, benim karım. Altı üstü bir dava kazanmak uğruna ailesini, kocasını, manevi değerlerini ayaklar altına alabiliyor ha? Pes doğrusu. Bırak beni.'' diye sıyrılmaya çalışıyorum ellerinden. ''Bırakacağım, merak etme.'' derken hırsla yatağa savuruyor beni. ''Güzel olmuşsun.'' diyerek tuttuğu soluğunu yüzümde gezdiriyor. ''Beğendim. İddiaya girerim ki her kimse, o hergeli de beğenecek seni, bayılacak. Fırlayıp kalkıyorum yataktan. ''Dur.'' diyor peltek peltek. ''Son bir şey. İç çamaşırını değiştirdin mi?'' Bu gözü dönmüş halinle ağzından laf alacağım diye o adamla yatarsın da sen. Ayıp olur herife. Temiz bak, misler gibi git bari. Dar atıyorum kendimi dışarı. Asansörün gelmesini beklemeden merdivenleri ikişer üçer atlayarak iniyorum dördüncü kattan aşağı. Her basamakta kulaklarım yırtarcasına çınlatan Bülent'in o sözleri yankılanıyor beynimde. O adamla yatarsın da sen. Olan oluvermez, ölmesini bil. Vural Türkoğlu'nun karşısında aylardır bu görüşmenin düşlerini kuran ben değilmişim de, rica minnet buraya getirilip vitrin mankini niyetine oturtulmuşum sanki. Gönülsüz, kafası dağınık, suspus. Konuşacak, konuşulanlar üzerine yorum yapacak gücüm yok. Havai bulutlar gibi oraya buraya saçılmış dikkatimi toparlamaya çalışarak, hiç değilse Vural Bey'in anlattıklarını dinler görünme çabasındayım. Ancak başını kaçırdığım cümlenin ikinci yarısını duymak bile beni diriltmeye yetiyor. Ben kabul etmeyince tehdit yoluna gittiler. Kim? Kimler? Niçin tehdit ettiler sizi? Sakin olun diyerek gülümsüyor Vural Bey. aslanların değişmez taktiğidir bu. Tehdit, yıldırma, bir adım ötesinde kaba kuvvet. Doğrudan konuşmayı sevmezler. Araya maşalar girer hep. Bu kez maşaların en büyüğüyle çıktılar karşıma. Aydın Bey'le. Mebruri Hanım'ın bir adım geriye çekilerek oğlunu öne sürmesi alışılagelmişin dışında bir durum. Ne anlama geliyor bu? Aydın Arslan'la açıktan açığa tehdit mi etti sizi? Görüşmek istedi benimle. İlk attığı adım görünürde barışçı ve çözümden yanaydı. Bu iş fazla uzadı. Uzlaşalım sizinle diye başladı. Nasıl olacaktı bu uzlaşma? Alpagutların avukatlığını bırakacak, o güne kadar topladığım verileri ve tüm bildiklerimi unutacaktım. Karşılığında çay yolunda imara açık bir arsa, inşasına yeni başlanacak istedi, dubleks villa ve hesabıma yatırılacak yüklüce bir meblağın sahibi olacaktım. Neden sizin Alpagutların avukatı olmanızı kendileri için tehlike olarak görüyorlar? Siz bıraksanız bir başka avukat girmeyecek mi davaya? Davayı kazanmak ya da kaybetmek umurlarında değil. Tüm çabaları bugüne kadar yaptıkları karanlık işlerin üstüne sünger çekip beyaz ve temiz bir sayfa açmak. İzlemek istedikleri yolun üzerindeki engelleri bir bir temizliyorlar. Vedat Karacan'dan sonra en büyük engel benim onlar için. Yerime gelecek avukat ise yıllardır dişimle tırnağımla ulaştığım verilerden habersiz sıfırdan başlayacak işe. Yanı sıra bana teklif ettikleri servetin bir benzerini ona da sunacakları kesin. Ne yanıt verdiniz Aydın Bey? Anlamayacağını bilsem de münasip bir dille satılık olmadığımı anlatmaya çalıştım. Aniden değişti tavrı. Üzerinde eğreti duran nezaketinden sıyrılıp Mebruri Hanım'ın üslubuyla konuşmaya başladı. Bizden size zarar gelmez ama genç kuşak arslanların delişmen gençlerini zapt etmemiz güç olabilir dedi. Sizin ve ailenizin başına gelebileceklerden sorumlu değiliz gibi kibar bir gözdağıyla süsledi meramını. Son söz olarak avukatımız Berda Hanım'dan uzak durun demeyi de ihmal etmedi. Ne zaman oldu bu konuşma? Sizinle ilk görüşmemizin ardından. Bu yüzden mi daha sonraki duruşmalarda benden uzak durmaya çalıştınız? Hayır, meslek yaşamımda daha başka tehditler de aldım bugüne kadar. Hiçbiri yıldırmadı beni. Ancak bu konuşmadan sonra peşime adam takmışlardı. Sizi tehlikeye atmak istemedim açıkçası. Bu ne cüret? Önce babam, sonra siz. Sıra bende galiba. Bu arada anlamadığım bir şey var. Hazır babamdan kurtulmuşken neden bir başkasını değil de beni, Vedat Karaca'nın kızını seçtiler avukatları olarak? Geniş bir gülümseme yayılıyor Vural Türkoğlu'nun yüzüne. Sizi avuçlarının içinde tutmak için diyor. Babanızın ölümünün altında yatan gizi kurcalayacağınızı çok iyi biliyorlardı. Yanlarını alarak attığınız her adamı kontrol altında tutacaklarını düşündüler. Ne için? Neyin uğruna bütün bunlar? Çay yolundaki arazinin üzerinde atıl kalmış alışveriş merkezi inşaatının ya da iki aile arasındaki kan davasına dönüşmüş çekişmelerin, bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan insanların hayatlarına kastedecek nedenler olabileceğini düşünmüyorum. Doğru. Siz de farkındasınız ki çay yolu davası başlangıçtaki önemini çoktan yitirdi. Buzdağının görünürdeki kısmı yalnızca o. Örtbas edilmeye çalışılan pislikler bataklığın altında. Asıl amaçları bunları açığa çıkmasını önlemek. Tamam, babam da siz de aynı kişilerce ve aynı nedenlerle tehdit edildiniz. Ancak siz fazlaca umursamadan yolunuza devam edebilirken neden babam yaşamına son verme yolunu seçti? Duraksıyor Vural Bey, gözlerini kaçırıyor benden ama kısa sürede toparlanıp yeniden konuşmaya başlıyor. Bunu öğrenmek için biraz beklemeniz gerekecek. Bakın Berda Hanım, çay yolu davasının zerrece umurunuzda olmadığının, sizin için bir amaç değil, sonuca ulaşmak yolunda bir araç olduğunun farkındayım. Bana kalsa bütün bildiklerimi en ince ayrıntısına kadar paylaşırım sizinle. Ne var ki, düğümü çözecek kişiden izin almam gerekiyor. Uzun zamandır çabalıyorum bu iş için. Karşı taraftan yeşil ışık alınca sizinle konuşacağım. Ama o gün, bugün değil. Küçücük bir ipucu olsun vermeyecek misiniz bana? Duygusal yana ağır basan, hüzünlü diyebileceğim yumuşak bir bakışla gölgeleniyor yüzü. Özdemir Asaf'ın pek sevdiğim Bil adlı şiirinin dizeleriyle yanıt vermemi ister misiniz? Vedat ağabeyi ilk kez ağabey diyor babam için, kaybettiğimiz günlerde dilime dolanmıştı. Duruşu, yüzünün ifadesi, ses tonu bir anda değişiveriyor. Ve her harfi, her hecesi, her sözcüğüyle içime işleyen o dizeler doluyor kulaklarıma. Kendini bir şeye bölmesini bil. Bilmezsen bir şeyi bilmesini bil. Onu da bilmezsen anlatıyorum. Olan oluvermez. Ölmesini bil. Zaten hazırdaymışlar da gözlerimden dökülmek için o anı bekliyorlarmış gibi yanaklarımdan aşağıya süzülüveriyor yaşlar. Vedat ağabeyi ve onun ölümünü anlatıyor sanki diyor kendi kendine konuşur gibi. Çok çabaladı, olanı durdurmak için ama olmadı. Ben de ölmesini bilirim diyerek çekti gitti. Adam gibi, mertçe, eğilip bükülmeden. Onun doğrusuydu bu. Kendine göre yapabileceği tek şey de ölmesini bilmek. Yanlıştı yaptığı. Ölümden başka her şeyin çaresi vardı. Susuyor Vural Bey. Aynı acıyı, aynı hüznü paylaşıyor gözlerimiz. Herkesten daha yakın şu an bana. Masanın üzerinden uzanıp dostça sıkıyor elimi. Az kaldı diyor. Biraz sabır. Madem bekle diyor, madem başka çarem yok, beklemesini bileceğim ben de. Güveniyorum ona. Dar zamanımda yanımda olacağından eminim. İçinde bulunduğumuz hal, düşünsel aşkları getiriyor aklıma. Bedensel çekimin geri planda kaldığı, fikirlerin ve duyguların sarmaş dolaş olduğu düşünsel aşkları. İşte onu paylaşıyoruz Vural Türkoğlu ile. Diğer bir deyişle, arkadaşlığı, dostluğu. 17. ayrımın sonu, sayfa 261.